Ayrım 3.
Bütün bölük merasim kıyafetlerini kuşanmış. Önde bolu trompet takımı ve hava harp okulu marşı ile birlikte Yeşil Yurt Yeşil Köy arasında gösteri yürüyüşü başlıyor. Yolumuzda olsa da dağlar kalın bir perde, pervasız bir kartalız bu hudutsuz göklerde. Gönlümüzde taştıkça bizi coşturan bu hız, semada olacağız ışık saçan bir yıldız. Kalbimizde korku yok, çelikten kanadımız, tayfunlardan yılmayan hava harp okuluyuz. Yol kenarlarındaki toplanmış halk coşkuyla alkışlıyor. Bölüğün başındaki üsteğmen, sağa dön, ileri diyor ve bu sefer de diğer caddede yürüyüşe devam ediliyor. Sağa dön, sola dön komutları ve yürüyüşler derken aynı caddeden ikinci defa geçiliyor. Ama alkışlar epey azalmış. Hele hele aynı yerden üçüncü geçişte ise yeter yahu sesleri duyulmaya başlanıyor. Şu anda bölüğün önündeki üsteğmen eliyle alnındaki boncuk boncuk terlerini silmekte. Belli ki bölük kaybolmuş. İstanbul'a yeni gelindiği için herkes buranın acemisiydi. Olacağı da buydu zaten. Durup da kardeş, hava harp okulu ne yana düşüyor acaba diye sorulacak değildi ya. Yürüyüşe devam et anasını satayım. Yolumuzda olsa da dağlar kalın bir perde. Artık öğrenciler de Allah'ım şu bölüğe tez zamanda doğru yolu göster diye mırıldanmaya başlıyorlar. Sonunda okulun nizamiyesi uzaktan hayal meyal görülüyor. Sanki cennetin kapısı mübarek. Herkeste bir sevinç ki gör ne sevinç. Şimdi harbiyeliler, birliğini kaybeden bölük olarak tarihe geçmediklerine şükrederek daha canlı ve daha sert kartal adımlarla nizamiyeye doğru yürüyüşe devam ediyorlar. Kalbimizde korku yok. Ve nihayet mezuniyet. 30 Ağustos 1967. O senelerce beklenen, rüyaları süsleyen gün nihayet gelmişti işte. O sabah silahlı kuvvetlerin en genç subayları olan asteğmenler erkenden uyandırılıyor. Son gece zaten kim uyuyabilmişti ki? Hepsi subay üniformalarını giyiyor, kılıçlarını kuşanıyorlar. Sık sık sağ ve sol omuzlarına, rütbelerine bakıyorlar. Hatta o gün tuvalete giden asteğmenlerin çoğu sağa sola bakmaktan paçalarını işemişlerdi. Giyim kuşamdan sonra okul dışına çıkarılıyorlar. Bu anlamlı günde İstanbul'u 2 ay önce taşınmış olan Hava Harp Okulu'nun resmi açılışı da yapılacakmış. Saat 10 civarında zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay geliyor. Okulun önündeki kurdelayı kesiyor ve rol icabı okulu tekrardan açıyor. Büyük mezuniyet töreni de başlıyor. Cumhurbaşkanı, başbakan, komutanlar ve bakanlar asteğmenlere diplomalarını veriyorlar. Yaş kütüğüne plaket çakılıyor. Sancak devir teslimi de yapıldıktan sonra sıra son tören geçidine geliyor. Şu anda genç subaylar dokunsanız ağlayacak durumdalar. Ne de olsa artık birlikte yürüyüş yapmak, birlikte yemek yemek ve hatta çamlıkla kavga etmek bile yok. İşte onlar komutanların önünden nemli gözlerle ve sert kartal adımlarıyla son kez resmi geçit yaparlarken, onların geçmişteki doyumsuz anıları da bir film şeridi gibi kafalarında resmi geçit yapıyordu. Gece ise mezuniyet balosu var. Asteğmenler bu kez de mesteres denilen yelek boyundaki ceketlerini giymişler. Ayaklarında pırıl pırıl rugan ayakkabılar ve omuzlarında açık mavi renkli pelerinleriyle Roma İmparatoru edasıyla baloya geliyorlar. Rana Selçuk Alagöz Orkestrası eşliğinde gece geç saatlere kadar eğleniliyor. Yeşil Yurt'un bütün güzel kızlarını da bu baloyu şereflendirdiğini söylemeden geçemeyeceğim. Ver elini Eskişehir. Mezuniyet sonrası Bahadır ve arkadaşı Teğmen Mustafa Korur ilk tayin yerleri olan Eskişehir'e gidip orada evinde aynı odaya yerleşiyorlar. Ertesi günde hava ikmal merkezindeki görevlerine başlıyorlar. O gün öğle yemeğinde birliğin doktoru Hüsnü Bey ile tanışıyorlar. 70 yaşlarında emekli subay tonton bir adam. Herkes onu doktor amca diye çağırıyor. Kendisi eşini ve çocuklarını İstanbul'da bırakmış, Eskişehir'e bekar olarak gelmiş. Kısa zaman önce bu birlikten terhis olan Doktor Teğmen Fahrettin Cürekli Batır, Cüneyt Arkın da doktor amcanın yanında çalışmış. Doktor amcayı tanımak Bahadır'ın hayatında bir dönüm noktası oluyor. Çünkü akşamları onu ve arkadaşı Mustafa'yı muayenehanesine götürüyor, bazı kitaplardan şiirler okuyor, ara sıra onlara dokutuyor. Şiirden pek hoşlanmayan Bahadır bu şiirleri nedense çok seviyor. Hele bir tanesi var ki çok başka. Gelin hep birlikte okuyalım. Mavi Gözlü Dev. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli Hanım eli açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin, yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını. Bahçesinde Ebruli Hanım eli açan evin. O mavi gölü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahatı acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda, bahçesinde Ebruli Hanım eli açan eve. Şimdi anlıyordu ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamazdı. Bahçesinde Ebru'lu hanım eli açan o ev. Kitabın yazarı Nazım Hikmet adında bir şairmiş. Bahadır bu ismi şimdiye kadar hiç duymamıştı. O andan sonra hiç unutmadı. Hele bu şiiri yıllarca dilinden düşürmedi. Bu beraberce kitap okumalar zaman zaman devam ediyor. Doktor amca okumaları için onlara Nazım Hikmet'in kitaplarını veriyor. Bahadır ve Mustafa ne bilsinler ki bu şiir kitaplarını orada evindeki odalarında ve bazen de çalıştıkları birlikte alenen okuyorlar. Hatta orada burada rahatça bırakıyorlardı. Herhalde bir ihbar filan oldu ki birlik komutanı Tümgeneral Samih Alayvey oldu, istihbarat subayını çağırmış, Bahadır'ı bir soruştur bakalım diye emir vermiş. İstihbarat subayı Üsteğmen Savaş İris Bahadır'ın arkadaşıdır. Yahu Bahadır, ne yapıyor, ne okuyorsun? Hakkında soruşturma emri var kardeşim diyor. Bahadır da Nazım Hikmet'in kitaplarını okuduğunu söyleyince olmadı diyor Üsteğmen Savaş. Onlar tehlikeli kitap kardeşim. Onları bir daha aleni olarak sakın okuma diye tembihte bulunuyor. O vakitler Eskişehir'de her yer futbol kokuyor. Eskişehir'in şampiyonluk iddialarının olduğu yıllar. Aydın Begi Terim başkanlığında Abdullah Gekiç'in çalıştırdığı Enderler, Kamuranlar, Fethiler, İsmail, Tahtabacak Burhanlar, Müminler ve Türkiye'nin ilk amigosu Amigo Orhanlar zamanı. Takımın da yarısı milli. Bahadır da fırsat buldukça maça gidiyor. Ama bu hafta mutlaka gidecek çünkü kendi takımı Samsun Spor geliyor. Yılmaz Ulusoy başkanlığındaki Veleflerin çalıştırdığı Samsun Spor da en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Maç günü hava yağmurlu, saha ağır ve çamurlu. Oyun bütün heyecanıyla devam ediyorken ve Samsun Spor tümüyle Eskişehir yarı alanındayken yan taraftan çamurla ağırlaşmış top çok sert bir şekilde ortalanıyor. Samsun Spor'un tanınmış futbolcularından Abidin de gelen topa aynı sertlikle kafa vuruyor ve ne yazık ki bu onun son kafa vuruşu oluyor. Yere düşüp bayılan futbolcu hemen bitişikteki hava hastanesine beyin ameliyatına alınıyor. Şansa bakın ki o sıralar Türkiye'nin sayılı beyin cerrahlarından bir tanesi o hastanede yedek subay olarak bulunuyor, Mahir Bey. Belki de bu güzel rastlantı sonucu futbolcunun hayatı kurtuluyor ama futbol hayatı bitiyor. Bahadır bu olaya çok üzülüyor. Daha da kötüsü kulüp Abidin'e eskiden olduğu kadar sahip çıkmıyor. Ameliyat parası bile sorun oluyor. Kimse ödemek istemiyor. İşte Bahadır buna daha da çok üzülüyor, kahroluyor. Komutanın yerine imza. Eskişehir ordu evinde bir cumartesi gecesi. Cumartesi geceleri ordu evinde bingo, çekiliş ve Türk sanat müziği konserleri olmaktı. İşte böyle bir ordu evi gecesinde beş genç teğmen restoranda oturmuş koyu bir rakı sohbeti içindeler. Sahnede o günlerin ünlü sanatçısı Nevin Demirdüğen bir bahar akşamını okumakta ki ne okumaktı. Tabii kadehlerde peşi peşine kalkmaktı. Zaten bilirsiniz rakı da sanat müziğiyle içiliyor. İkisi birbirine çok oturuyor. Gece keyifle sürerken masadaki teğmenlerden Hasan Cavit'e bir telefon geliyor. Teğmenin kız kardeşi bir ev kazası geçirmiş. Yüzü yanmış, hemen gelmesi isteniyormuş. Bütün rengi ve neşesi kaçan, telaşlanan teğmen, bu saatte nasıl izin alır da giderim diye düşünürken, Bahadır arkadaşına hiç merak etme sen, hemen git diyor. Ben sana yarın bir haftalık izin kağıdı yazarım. Ertesi gün yetkisi olmadığı halde bir izin kağıdı dolduruyor ve komutanın imzasının bulunduğu yere, yerine anlamına gelen Y harfi koyup imzalıyor. Birkaç gün sonra işin kokusu ortaya çıkıyor. Komutan Bahadır'ı çağırıp ne yaptığını soruyor. O da, komutanım, arkadaşımın acil olarak gitmesi gerekiyordu. Ben de izin kağıdında sizin imzanızın yanına Y koyup imzaladım diyor. Komutan sinirden kıpkırmızı olmuş bir yüzle, teğmen, teğmen, senin rütbenden haberin yok galiba. Bir teğmenin tüm generalin imzasının yanına bir tane değil, 20 tane Y koyması gerekir. Git ve verdiğin izin kadar hapis yat diyor. Bahadır çaresiz yine bir haftalığına cezaevinin yolunu tutuyor. Bursa günleri. Bahadır üç teğmen arkadaşı bir kurs için geldikleri Bursa'da hemen küçük bir otele yerleşiyorlar. 2 kişilik odaya 4 kişi. Paraları ancak ona yetiyor. Her taraf bembeyaz karla kaplı ve havanın da çok soğuk olduğu bir gün heykel civarında sadece şortla gezen bir adam görüyorlar. Bursa tarzanıymış. Esas mesleği yorgancılık olan tarzan, kışın Uludağ'da kaybolanlara yardım için bu kılıkla dağa çıkıyormuş. Askeri personel okuluna çıktıkları gün, milli gitarist Yurda Erdoğulu, Kenan Doğulu'nun babasıyla karşılaşıyorlar. O da orada yedek subaylığını yapıyormuş. Karlı bir Bursa sabahı, 1969 Şubat'ı. Bursa'da küçük bir otelin odasında kalan Bahadır üç arkadaşı Mustafa, Altay ve Abdurrahman, Bobby o sabah zamanında uyanamamışlardı. Çünkü gece feneri yine çok geç söndürmüşlerdi. Uyandıklarında saat 9.30 civar, oysa 8'de okulda olmaları gerekiyordu. Telaşla giyinmeye çalışırlarken geç kalmaya çok kızan generalden yiyecekleri fırçayı düşünüyorlardı. Teğmen Altay Fişekçi, korkmayın be, ben eski tiyatrocuyum biliyorsunuz. Bu işi de hallederim evvelallah diyor ve ortalığı biraz olsun rahatlatıyor. Gidecekleri askeri personel okulu da, şimdiki Işıklar Askeri Lisesi, dik bir yokuşla çıkılan kartal yuvası gibi bir yerdi. Dışarıda da lapa lapa dedikleri cinsten kar yağmaktı. Bir otobüse binip kaya kaya zor bela okula çıkıyorlar. Her şey tahmin ettikleri gibi oluyor. Okul komutanı General Fethi Erten, üst kattan genç hava subaylarını yanına çağırıyor ve beklenen soruyu da soruyor. Beyler, zaten haberiniz var mı acaba? Teğmen Altay, komutanım bir dakika diyor. Aslında biz otobüsle okula vaktinde gelmiştik. Fakat tam iniyorken otobüsümüz kaymasın mı? Allah'tan verilmiş sadakamız varmış da bir yere çarpmadan aşağı kadar inebildik. İkinci kez bir taksi dolmuş da tekrar okula çıktık, çıkmasına da belki inanmayacaksınız. Ama bu kez de taksimiz aynı akıbete uğramasın mı? Bizler de bu işi namus meselesi yaptık ve yürüye yürü diyemeden general yıkılın karşımdan ulan diye öyle bir kükremişti ki sesin şiddetinden az daha gerçekten yıkılıyorlardı. Ankara'ya tayin. Bahadır Teğmen 1969 senesinde Bursa'dan Ankara'ya Eti Mesut 12. Hava Ulaştırma Üskomutanlığı'na tayin oluyor. Ankara'ya geliyor, bir süre Hava Kuvvetleri misafirhanesinde kalıyor, daha sonra ağabeyinin iki subay arkadaşıyla birlikte Küçük Esat Bardacık sokakta bir ev kiralıyorlar. Ev arkadaşlarından bir tanesi yüksek mühendis, mimar Karacı Teğmen Altınok Esen. Kendisi günün modası olan sol kitapları okuyor. Nazım'ın şiirlerine birçok kişi gibi o da hayran. Zaman zaman eve gelen arkadaşlarıyla entel konuşmalar yapıp ülkenin tüm sorunlarını şıpmadanak çözebiliyor. Gün geliyor Teğmen Altınok, Konyalı bir fabrikatörün Ankara Koleji'nde yatılı olarak okuyan kızına sırılsıklam aşık oluyor, mektuplaşıyorlar. Her mektubunda da sevgilisine Nazım'dan uyarlanmış aşk şiirleri yazıyor. Zaten bu yüzden de boş zamanlarında Nazım'ın halk şiirlerini birkaç kelime değiştirerek aşk şiiri şeklinde sokuyor. Örneğin orijinal şiir, Delikanlı. Senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Arkadaş için paraya kıyıyor ve filtreli Maltepe sigarası alıyor. Yani maaşı sürekli filtreli sigara almasına yetmiyor. Bugün ayakkabı boyacısının sırt hambalarının dahi parlament veya Marlboro sigarası içtiğini düşünürsek nerelerden nerelere geldiğimizi daha iyi anlamış oluruz. Bu aşk mutlu sonla bitiyor. Altınok sevdiği kızla evleniyor ve bekar evinden ayrılıyor. Bu mutlu yuvanın kurulmasında Nazım'ın şiirlerinin de katkısını unutmamak gerekir. Daha sonraları yüzbaşı iken ordudan istifa eden Altınok Esen, 1980 sonrasında bir dönemde Konya Anap Milletvekilliği yapıyor. Bahadır Teğmen'in evdeki diğer arkadaşı ise yüksek elektrik mühendisi Karacı Üsteğmen Şemsi Batmaca. Şemsi Üsteğmen'imiz ise sıkı bir ülkücü ve zamanın bütün ülkücülerinin olmazsa olmaz kitaplarından sayılan Adolf Hitler'in cezaevindeyken arkadaşı Rudolf Hess'e kaleme aldırttığı Kavgam adlı kitabını okumaktı. Alman hayranı olan Şemsi Üsteğmen her gece ne buluyorsa bu kitabı tekrar tekrar okumadan uyuyamıyor. Bir gecede Bahadır şu harika kitabı sen de bir oku bakalım diyerek sanki kutsal kitap veriyormuşçasına iki eliyle saygılı bir şekilde uzatıyor. Bahadır hatır için okumaya çalışıyor. Sayfaları karıştırıyor ama olmuyor. Bir türlü olmuyor. Hiçbir şey anlamıyor. Kavgam adlı kitabın sayfalarıyla birkaç saat kavga ettikten sonra Hess'in kitabını es geçmek zorunda kalıyor. Güzel bir tesadüf Şemsi Üsteğmen'i mesleki bir kurs için 15 günlüğüne Almanya'ya gönderiyorlar. Kurstan dönen Üsteğmen'imiz haftalarca pehlivan tefrikası gibi Almanya'yı anlata anlata bitiremiyor. Bir gün Bahadır'la Kızılay'da gezerlerken, ''Bak Bahadır, Almanya'nın en küçük caddesinin genişliği aha işte bu cadde kadar.'' diyerek Ankara'nın en geniş caddesini gösteriyor. Ağzı bir karış açık kalan Bahadır, ''Abicim, herhalde orada caddelerden karşıya geçmek için de trene veya tramvaya binmek gerekiyordur.'' diyor ve bu genişlikteki bir caddenin uzunluğunu ise aklı hafsalası çalmıyor. Herhalde Edirne'den Van'a kadar falan olmalı diye düşünüyor. Şemsi Üsteğmen'imiz de günün birinde kendisine bir Eva Braun bulup evleniyor ve o da bekar evinden ayrılıyor. Tek başına maaşının tümü bile ev kirasını karşılamayan Bahadır, o sırada aynı birlikte ev aramakta olan arkadaşları Hava Teğmeni Recai Özyavuz, şimdi emekli albay, ve Hava Teğmeni İhsan Esmeri, şimdi Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot, eve kiracı olarak alıyor. Sanatımı göstermem vallahi. 1970 senesinin bol yıldızlı bir yaz gecesi. Bahadır Teğmen o gece Ankara 12. Hava Üskomutanlığı'nda nöbetçi subayı. Nizamiye'ye bir minibüs dolusu çingene roman gelmiş. Nöbetçi subayıyla görüşmek istiyorlarmış. Bahadır Teğmen görüşmeye gider ve minibüsteki ekip başına ne istediğini sorar. Efendim,
Askerlere moral vermek için şarkıcı, dansöz ve striptizci getirmişler. Çok ucuza gösteri yapmak isterlermiş. Hiç hastaya yatak sorulur mu? Bahadır Teğmen de teklifi memnuniyetle kabul eder. O gece kışladaki Baraka Sinema Salonu'nda 600'er toplanıyor. Konser başlıyor. Şarkılar, türküler, dansözler derken sıra striptizci bayana geliyor. Salonda tüm ışıklar karartılmış, sadece sahnede 3-4 tane mum yanmaktı. Ortada bir taht iskemle ve iskemlede de bir bayan müzik eşliğinde yavaş yavaş soyunmakta. Hatta bazı da ölüyü bile diriltecek hareketler yapmakta kahpecik. Gösterinin sonları yaklaşmış, bayanın üzerinde sadece mendil kadar bir son parça kalmış. Mehmetçiklerin hepsi ayakta alkış, ıslık gırla gidiyor. Bu arada bazı erler boş cüzdanlarını sahneye atıyorlar. Bilenler bilir, gece hayatının raconu da böyledir. Bu hareket bütün servetim sana feda olsun demektir. Olacak ya, aksilik işte. Bu cüzdanlardan bir tanesi striptizcinin başına çarpıyor ve herhalde fazla acıtıyor ki bayan büyük bir hışımla ön sıradaki Bahadır Teğmen'in yanına gelip "Teğmenim, eğer böyle aşırı hareketler olursa gösteriye devam etmeyeceğim. Herkesi sanata saygı göstermeye davet ediyorum. Yoksa vallahi sanatımı göstermem." diyor. Bu sözler üzerine bütün askerler hep bir ağızdan "Sanatını göster, sanatını göster." diye tezahürata başlıyorlar. Neyse, iş tatlıya bağlanıyor da striptizci bayanımız üzerindeki son minicik parçayı da çıkartarak sanatını gösteriyor. Bugünün bayan sanatçılarına bakıyorum da gösterdikleri sanat ile o striptizci bayanın gösterdiği sanat arasındaki farkı bir türlü anlayamıyorum. Pehlivan, Muzaffer Başçavuş. Silahlı kuvvetlerimizde her sene kuvvetler arası spor müsabakaları yapılır. Futbol, voleybol, basketbol ve güreş dallarındaki bu müsabakalar oldukça iddialı, çekişmeli ve zevkli geçer. O seneki 1971 müsabakalara da çok az bir zaman kalmıştı. Hava Kuvvetleri Güreş Takımı Bahadır'ın birliğinde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Fakat aksilik bu ya, oyunlara bir gün kala 48 kilo güreşçisi sakatlanıyor. Bu kiloda yedek güreşçi de yokmuş. Bütün askeri birlikte bu siklette güreşecek adam ara ki bulasın. Yok yok. Uzun aramalar, sormalar sonunda 48 yaşındaki Muzaffer Başçavuş'un 48 kilo çektiği tespit ediliyor. Ancak başçavuşumuz bu teklifi kesinlikle kabul etmiyor. Hayatında hiç güreş görmediğini, zaten yaşının da bu iş için çok geçkin olduğunu söylüyor. Güreş antrenörü olan binbaşı ise kendisine "Bak Muzaffer, biz bu işi sana bir gecede öğreteceğiz. Burada yenmek, yenilmek değil, katılmak önemli" filan diyor. Konuşmasına biraz da askerlik, emir, şan, şeref gibi sözlerle karıştırınca başçavuşumuz çaresiz teklifi kabul etmek zorunda kalıyor. Neyse efendim, o son gece geç vakitlere kadar Muzaffer Başçavuş'a güreş dersleri veriliyor. Ertesi gün müsabakalar başlıyor. Kara, hava, deniz ve jandarma olmak üzere 4 takım var. Hepsi de çok iddialı. İlk güreş müsabakasının yani 48 kilonun anonsu yapılıyor. Şimdi heyecan dorukta ve şu anda bizim Muzaffer Başçavuşumuz uzaktan görünüyor. İnce bir deriyle kaplı yürüyen bir insan iskeleti. Mavi mayosu ise üzerinden düşmemek için direniyor. İşte bizim Cihan Pehlivanı bütün haşmetiyle mindere geliyor. Şimdi iki yiğit çıktı meydane. Bir çan sesiyle güreş başlıyor. Muzaffer Başçavuş minderde kendisine öğretildiği üzere hindi gibi kabara kabara öyle bir yürüyor ki jandarmanın genç güreşçisi onu yılların tecrübeli güreşçisi sanıp korkudan fazlaca yaklaşamıyor. Bu sırada salon "Muzaffer Baba, Muzaffer Baba" çığlıklarıyla inliyor. Güreşçimiz 1-2 dakikayı el peşrevi ve artistik yürümeyle geçiştiriyor. Daha sonra jandarmanın genç güreşçisi hafiften bir elense çekiveriyor. "Aa, o ne? Başçavuşumuz boylu boyunca yerde yahu." Önce onun ayağının kaydığını zanneden genç güreşçi yine de ihtiyatla yaklaşıyor, şöyle bir yokluyor ve maalesef başçavuşumuzun sırtı yere geliveriyor. Tuş. Artık işin foyası ortaya çıkmıştı. İkinci, üçüncü günlerde deniz ve kara kuvvetleri güreşçileri de hiç beklemeden başçavuşumuzu yere vurup tuşlayıveriyorlar. Üç güreş, üç tuşla yenilgi. Fakat şansa bakın ki karacı ile denizcinin güreşinde minderde kavga çıkıyor ve denizci güreşçi diskalifiye ediliyor. Bu durumda üçüncülük otomatik olarak Muzaffer Başçavuş'a kalıyor. O da kürsüye çıkıp bronz madalyasını alıyor. Güreşçimizin kürsüde İstiklal Marşı'nı dinlerken aynı minderdeki gibi bir kabarması vardı ki sanki Şeyh Şamil oynayan Kafkas folklorcusuydu mübarek. Ertesi gün Bahadır Üsteğmen kışlada gezerken Muzaffer Başçavuş ile karşılaşıyor. Onu öpüyor, tebrik ediyor. Başçavuşumuz bronz madalyasının üniformasının üstüne boynuna takmış ve elinde de bir dilekçeyle komutana gitmekti. Dilekçesinde güreş takımının alınmasını, çalıştırılmasını, milli mayoyu giyip ülkesini dışarıda temsil etmek istediğini filan belirtmiş. "Acaba paşam kabul eder mi Üsteğmen'im?" diyor. Bahadır Üsteğmen de mutlaka şansını denemesini ve ısrarcı olmasını söylüyor. Daha sonra emir subayından duyduklarına göre paşa dilekçeyi okumuş, sinirden küplere binmiş ve "Get lan, sabah sabah adamın canını sıkma" gibi bir şeyler söylemiş. İşte böylece de bir potansiyel cihan şampiyonunu da daha doğmadan öldürmüş oluyordu. Derler ki Muzaffer Başçavuş bronz madalyasının evinin en görünen yerine asmış. Bakıp bakıp ah ulan ah biz eskiden neymişiz be diye iç geçirirmiş. Ankara Ordu Evinde Bir Gece. 1970 senesinin güzel bir Eylül akşamında Ankara Subay Ordu Evi çay salonundayız. Hava temini Bahadır birkaç arkadaşıyla birlikte oturmaktadır. Bu sırada televizyonda haber bülteni başlıyor. Spiker üniversite öğrencilerinin boykotundan söz ediyor. Siyasal Bilgiler Fakültesinde boykot yapılmış. Öğrenciler okulu işgal etmiş. Demokratik üniversite diye slogan atıyorlar. Bu boykotu Türkiye'deki ilk boykot olduğunu da belirtiyor spiker. O zamanlar Adnan Öztrak'ın genel müdürlüğündeki TRT henüz yayın hayatının baharında olmasına rağmen tarihinin en özgür, en sansürsüz yayınını yapmaktadır. Televizyon ekranı görüntü olarak ikiye bölünmüş. Bir tarafta Ankara Emniyet Müdürü açıklama yapıyor. Kimse tahriklere kapılmasın diyor. Öğrenciler hiçbir zorlama yapılmadan ikna edilmişler ve cebir kullanılmadan binadan tahliye edilmişlerdir diye de ilave ediyor. Aynı anda ekranın diğer yarısında ise fakültenin içinde toplum polisleri, o günlerdeki deyişle furukolar, tarafından coplarla kıyasıya dövülen kız ve erkek öğrenciler gösteriliyor.